Ayrım 6.
Konsensus çok moda bir sözcük oldu bu arada. Aynı anlama gelen anlaşma demiyorlar da verdikleri ödünleri daha bilimsel bir havaya bürüyüp yutturmak için Latince bir hukuk deyimi olan konsensusu yeğe tutuyorlar. Oysa kimlerle konsensusa varabileceğimizi, kimlerle varamayacağımızı iyice düşünüp taşınmalıyız. Çoğunluk yanlış bir tutum benimsemişse o çoğunluğa boyun eğmek, o çoğunlukla anlaşmak zorunda değiliz. Çoğunluk köşeyi dönmeyi amaçlıyorsa bu köşeyi dönmek de Özal dönemiyle birlikte dilimize yerleşen çok çirkin bir deyim. Ben neden köşeyi dönmeyi yaşamımın amacı yapayım? Çoğunluk pop müziği ya da arabesk dinlemekten haz alıyorsa ben neden bunları dinleyeyim? Hoşgörü elbette ki güzel bir şey ama neye hoşgörü gösterileceği, neye gösterilemeyeceği kesinlikle saptanmalı. Kişisel yaşamımızda, aile çevresinde hoşgörülü davranmalıyız. Çocukları bir yandan doğru yönde eğitirken bir yandan da onlara mutlaka hoşgörü göstermeliyiz. Aldatılan eşler de bu aldatmalar köklü bir alışkanlık halini almadıkça birbirlerine hoşgörülü davranmalı. Cinsel tercihleri sizinkilerden farklı olanlara büyük bir hoşgörüyle bakmalı. Haklı nedenlerden ötürü bunalım geçirenlere de anlayış göstermeli. Bir yakınınız bir öfke anında ya da içkiliyken bir münasebetsizlik yapmışsa onu bağışlamalı. Güç duruma düşen birinin yalan söylemesini de bağışlamalı. Ara sıra ortaya çıkan davranış bozukluklarını da hoşgörüyle karşılamalı. Akıllıca kullanılan ölçülü bir hoşgörü çocukları da yetişkinleri de eğitmek, doğru yola getirmek açısından çok yararlıdır. Gel gelelim gençlik yanılgılarıdır olur böyle şeyler diyerek hoş görebileceğimiz yaşı çoktan geçmiş, neredeyse 40'ına gelmiş bir adam hala ırkçıysa, hala faşistse, liberal ekonomiyi sömürüp dalavere ile muazzam servetler yığıyorsa, her gün yalan söylemeye hakkı sayıyor ve her gün ağız değiştiriyorsa, hala kökten dinci bir yobazsa, kadınlara toplumda yer vermeye yanaşmıyorsa, 1400 yıl önceki yaşam biçimini özlüyorsa, kendi dininden ve soyundan olmayanları kıtır kıtır kesmeye hazırsa, asıl amacı demokrasiden işine geldiği kadarı yararlanıp sonra demokrasiyi ortadan kaldırmaksa, bizler demokrasi adına böyle bir adama neden hoşgörü gösterelim? Şu sıralarda pek revaçta olan bu tür bir hoşgörüyü savunanlar aslında insanlara ve topluma karşı sorumluluk duygusundan tümüyle yoksun, bana nece, bencil kişilerdir bence. Kendileri hiçbir şeye inanmadıkları için her türlü düşünce sapıklığına, her türlü ahlak düşkünlüğüne kayıtsız kalırlar. Başkalarına karışmamalı derler. Tam tersine başkalarına karışmalı, başkalarının yanlış düşüncelerine de, yanlış davranışlarına da karışmalı. Örneğin herifin biri sokak ortasında yanındaki kadını dövüyorsa aralarına girmeli, bunu yapmaya hakkı olmadığını söylemeli o herife. Kadıncağız onun elinden kurtarmalı. Böyle davranışları serin kanlı gözlerle seyretmek hoşgörü değil rezil bir vurdum duymazlıktır ancak. Böylelerine göz yummak onlara cesaret vermektir aslında. Böylelerine karşı kesin cephe alınmalı, böyleleriyle acımasızca savaşmalı. Ben tarafsız değilim. Açık seçik taraf tutuyorum. Yobazlığa karşıyım, ırkçılığa karşıyım, gericiliğe karşıyım. İnsanların sömürülmesine ve savaşa karşıyım. Sosyalizmden, sevgiden, kardeşlikten, aydınlıktan yanayım. İnsanlara karışmalı derken Beyazıt Camii'nin vaktiyle bana karışan imamı aklıma geldi. Ben 17 yaşındaydım ama çok daha küçük gösteriyordum. Yanımdaki iki erkek arkadaş 30'a yakındı ama daha yaşlı görünüyorlardı. Benden daha bilgili oldukları için kendimden yaşlılarla dostluk etmeye yeğe tutardım küçükken. Bir akşam onlarla Emin Efendi kahvesinde otururken nargile içeceğim diye tutturdum. Bana çocuk gözüyle baktıkları, biraz da şımarttıkları için bu sigaraya benzemez çok serttir diyerek önce beni uyardılar. Sonra da istediğimi yaptılar. Öksüre tıksıra nargileyi içmeye çalıştığım sırada temiz yüzlü, ak saçlı, yaşlı bir imam Beyazıt Camii'nden çıktı. Emin Efendi kahvesinden geçerken bizim masamızın önünde durdu. Durumu şöyle bir inceledi, sonra garsonu çağırdı. Nargileyi şunun elinden hemen al, diye emretti ona. Sonra benim arkadaşlarıma döndü. Bir çocuğun nargile içmesi gibi bir münasebetsizliğe neden izin verdiklerini, maksatlarının ne olduğunu sordu. Onları bir güzel haşladı. Ben kendim istedim diye lafa karışmaya kalkınca, sen sus, daha çocuksun, diye beni de tersledi. Nargile masamızdan götürüldü, imam da uzaklaştı. Üçümüz de fena halde bozulmuştuk. Kahvede herkes bize bakıyordu. İmama çok içerlemiştim. İlkin daha sonraları düşünmeye başlayınca onu haklı buldum. İmamları pek sevmem ama o imamı sevdim. Günümüzün değil, Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin imamlarındandı o. Kız olduğum için değil, beni çocuk saydığı için nargileyi yasaklamıştı. Erkek çocuk olsam da aynı şeyi yapardı. Herkese karşı sorumlulukları olan bir yurttaş gibi davranmıştı. Neyse, korkarım ki daldan dala atlayarak esas konumuzdan, yani yaşlılığın nimetlerinden gene uzaklaştık. Bu nimetleri fazlasıyla toz pembe bir ışık altında gösterdim belki. Ama ihtiyarlar yaşlılıktan öyle acı acı yakınıyorlar ki yaşıtlarımın biraz da damarına basmak için yakıyorum o toz pembe ışıkları. Oysa bedenin çöküşü, beynin temposunun ağırlaşması bir yana, birçok felaketi daha var ihtiyarlığın. Bunların en korkuncu sevdiklerinin ölümüdür. En yakın arkadaşların ölür. Gencecik insanlar ölür, doğurduğun çocuk ölür. Ölüler çiçek açar toprağın altında. Haberler gelmez olur, kapı zilleri çalmaz, telefonlar susar. Ama ölüler şarkı söyler toprağın altından. Ölüler seslenirler bize. Denizlerin derinlerinden. Ölüler top top ateş olup yanarlar gecelerin karanlığında. Ölüler hep çiçek açarlar toprağın altında. Sen de ölmek istersin ama kendini öldürmeyi ayıp sayarsın. Bunu uzun uzun düşünmüşsündür. Ancak umarsız bir hastalık yüzünden nasıl olsa ölüme mahkum olanların, hem acı çeken hem de yakınlarına acı çektirenlerin kendilerini öldürmeye hakları olduğu kanısına varmışsındır. Ölümcül bir hastalığa tutulmayanların intiharı, bağışlanmaz bir güçsüzlük belirtisi, korkunç bir bencilliktir senin gözünde. Sonunda astı kendini karadut ağacına. O ağacın kökleri hepimizin yüreğine dalmıştı. Hep birlikte yemiştik meyvelerini, hep birlikte gülmüştük gölgesinde. Ama o tek başına astı kendini karadut ağacına. Biliyorsundur ki kendini öldüren her insan bilinçli ya da bilinçsiz olarak çevresini suçlamaktadır. Beni anlamadınız, bana yardım etmediniz, işte bu yüzden ölüyorum demektedir sanki. Onu sevenler de kendilerini sorgulayıp suçlamaya başlarlar. O gün şöyle demeyecektim, şu gün onu aramam gerekirdi, neden bunu yapmadım, neden şunu yapmadım diye acı çekerler. İntihar edenler yalnız kendilerini değil, onları sevenleri de öldürürler bir bakıma. Kaldı ki kendini öldürmek kolaydır. Anlık bir cesaret meselesidir sadece. Asıl zor olan yaşamaktır. Bunca felaket arasında fazla rezil olmadan yaşamak gücünü bulmaktır asıl zor olan. Bu gücü artık bulamayan ihtiyarların ya da umarsız hastaların ölmelerine yardım etmeli. Beden tümüyle tükendiyse, hele beyin işlemez haliye geldiyse yaklaşan sonu hızlandırmalı. En doğrusu bunu hastanın yakınlarının, çocuklarının, torunlarının yapmasıdır. Ama sevdiğini öldürebilecek kadar merhametli, irade sahibi çocuklar, torunlar çok ender olduğundan iş gene hekimlere kalıyor. Hipokrat yemini ise onların elini kolunu bağlıyor. Bu yemin sorgulanmalı. Ölümcül bir hasta kendi kararıyla ya da bilincini yitirdiyse yakınlarının kararıyla gereksiz yere işkence çekmekten kurtulmalı. Ötenazi için İngilizce'de çok güzel bir deyim vardır. Mercy killing, yani merhametten ötürü öldürmek. Sevgilim Thomas More ta 16. yüzyılın başlangıcında bu deyimi kullanmadan Ütopyası'nda ötenaziyi savunur. 1935'te Katolik Kilisesi onu resmen ermiş ilan etmişti. Gerçekten öyleydi kendisi. Ama kilisenin sandığı gibi Katolik bir ermiş değil, komünist bir ermişti aslında. 1984'te yayınladığım Edebiyatta Ütopya Kavramı ve Thomas More kitabından alıntılıyorum. Hastalık hem çaresizce hem de sürekli ve dayanılmaz acılar çektiriyorsa, hastanın yaşamı da ancak ölümle sonuçlanabilecek bir işkenceye dönüştüyse, rahiplerle hekimler artık ölümü katlanması için hastaya öğütler verirler. Hastanın ölmekle hiçbir şey yitirmeyeceğini, olsa olsa acılarına bir son vereceğini söylerler. Hasta çoğu zaman uyuşturucu bir ilaçla uykuya dalıp can çekişmenin acısını duymadan kendi yaşamına son verir. Ötenaziye inanan ender hekimlerden biri olan yakın dostum Profesör Gencay Gürsoy'a çoktan vasiyet ettim bunu. Üzüldü, duraksadı, bir süre sustuktan sonra bu hafta içinde bana böyle bir vasiyette bulunan ikinci kişisiniz dedi. Birinci kişi sevgili arkadaşım Aziz Nesin'miş. Aziz ölünce Gencay'a işin kolaylaştı, artık bir kişi kaldı dedim. Kızım Zeynep bunun şakasından bile hoşlanmaz ama kendim için bir ötenazi töreni önerdim ona. Zöbö diye bir sözcük uydurdum. Sözde bunamışım, hem de öyle fena halde bunamışım ki dilim dönmüyor. Zeynep diyemiyorum, Zöbö diyorum. Ben Zöbö der demez görkemli bir şölen hazırlanıyor hemen. En sevdiğim yemekler yapılıyor, en sevdiğim kişiler çağrılıyor bu şölene. Bunlardan her biri güzel bir baharat eklercesine kendi eliyle bir tutam zehir serpiyorlar önümdeki tabağa. Bir sevinç ve sevgi havası içinde daha fazla sürünmeden ölüveriyorum böylece. Çok hoşlandığım bu fantazinin kaynağı çok eskiden bir antropoloji kitabında okuduğum bir gelenektir belki de. Vaktiyle Afrika'da bir yamyam kabilesinin törensel bir ağacı varmış. Yaşlılar bu ağaca tırmanabildikleri sürece kabilenin en değerli kişileri sayılır, büyük saygı görürlermiş. Ama ağacı artık tırmanamayacak duruma gelince herkes toplanıp bir şölen düzenler, ihtiyarı bir güzel pişirip yerlermiş. Sevdikleri tarafından bir şölende yenilmek düşüncesi bana ayrıca hoş geliyor. Ekarista töreninde Hazreti İsa simgesel olarak yenilir. Papazın sunduğu ekmekle şarap İsa'nın etini ve kanını temsil eder. İsa kendisine inananlara yiyin için işte etim işte kanım der. Eskimoların ihtiyarları buzlar arasında ölüme terk etmeleri ya da eskiden Japonların yaşlı annelerini karlı bir ormanda bırakmaları da fena değildir. O Japon filminde olduğu gibi onu kucağına alıp sevgiyle ölüme taşıyacak, bir oğul bulunmadığından yaşlı kadın elini tutmuş ölümün. Uslu bir çocuk gibi tırmanıyor dağın doruğuna, ak saçlarına kar yağarken. Donarak ölmek ölümlerin en tatlısıymış üstelik. Gençliğimde kayak yaparken üniversite ekibinin antrenörleri bize tembih etmişlerdi. Kar tipisinde çok üşüyüp yorgun düşerseniz sakın yere uzanmayın demişlerdi. Çünkü donmadan önce o üşüme duygusu geçermiş. Tatlı bir uykuya dalarmış insan ve hiç farkına varmadan donup ölüverirmiş. İşte bu yüzden ayrıca soğuk bir gün dağda hava kararırken bir arkadaşım yere uzanıp uykusu geldiğini söyleyince tekmeler atarak uyandırmıştım delikanlıyı. Bir ihtiyarın buzlara terk edilmesi, tepeleri karlı ormanlara bırakılması, yakın çevresi tarafından afiyetle yenilmesi bana çok güzel geliyor da, ölecek bir hastanın çağdaş tıbbın mucizelerinden yararlanarak ille bir süre daha zorla yaşatılmasına katlanamıyorum. Sevgili arkadaşım Berna Moran, Cerrahpaşa Hastanesi'nde can verirken yakınlarıyla birlikte yanındaydım. Birkaç saat içinde öleceği besbelliydi. Berna, beni rahat bırakın ne olur diye yalvardı. Ama hekimler Hipokrat yemini gereği onu rahat bırakmadılar. Ağzına burnuna tüpler soktular, sonra odadan kaçtılar. Bu Hipokrat yemini değiştirilmeli diye bağırarak peşlerinden koştum hastanenin o uzun koridorlarında. Arkadaşım Berna Moran bilge bir insandı. Bilgece yaşadı, bilgece öldü. Daha ilk ameliyatından sonra narkozdan uyanır uyanmaz aslında ameliyat edilmediğini hemen anlamıştı. Karnımı açıp baktılar, karaciğerimin durumunu görünce yeniden diktiler dedi. Bunu dramatik bir biçimde değil, sıradan bir gerçekmiş gibi öyle bir kesinlikle söylemişti ki onu kandırmaya çalışmak saçma olurdu. Yaklaşan ölümünden hiç laf etmez ancak bir kara mizah ustası olduğu için bu konuda güldürücü çeşitlemeler yapardı ara sıra. Bir günde güzel tesbih merakımı bildiğinden durup dururken ayağa kalkmış, çok kıymetli tek tesbihini bana vermiş, "Bu senin olsun artık," demişti. Ben de hiçbir şey yokmuş gibi sahte bir sevinç gösterisiyle tesbihi almış teşekkür etmiştim. Berna Moran yakında öleceğini bile bile eşi ve arkadaşlarını üzmemek için o vahşi kanser tedavilerine hiç yakınmadan aylarca sabırla katlanmıştı. Ama ölümüne sadece birkaç saat kalmışken böyle işkence edilmesine dayanmak çok zor geldi bana. Berna'nın öldüğü gün peşlerinden koşup Cerrahpaşa'nın koridorlarında yakalayamadığım bu genç hekimlerden biriyle konuştum daha sonraları. Bir hastanın kendi evinde rahat ölebileceğini ama hastanelerde son dakikaya kadar böyle davranmak zorunda kaldıklarını bana açıkladı. Annemin hastanede değil de kendi evinde ölmesine şükrettim o zaman. İleride uzun uzun anlatacağım annem Şefika, gençliğinde verem geçirdiği için bir ciğeri sönüktü. Sağlam kalan öteki ciğeriyle 82 yaşına kadar, yani benim şimdiki yaşıma kadar yaşamıştı. Bedeni tükenmiş ama aklı tamamıyla başındaydı. Derken her zaman oturduğu koltukta Fransızca bir roman okurken derin bir uykuya daldı. Uyanamıyordu bir türlü. Modalıların çoğuna bakan Doktor Diamantopoulos'u çağırdım. Ne yazık ki çok ince ve kültürlü bir insan olan bu değerli hekim daha 60'ına basmadan öldü. Annemin neden bu halde olduğunu sordum. Annenizi yitireceğiz. Mina Hanım, bunu siz de biliyorsunuz dedi. İsterseniz bir serum bağlayalım. Bu can çekişme birkaç gün daha sürsün. İsterseniz duaya bırakalım. Görüyorsunuz, ağrısı sancısı yok. Peki doktor, kendi anneniz olsaydı ne yapardınız diye sordum. Ben duaya bırakırdım dedi. Ben de öyle yaptım. Annem Şefika hiç acı çekmeden 2 gün derin derin uyuduktan sonra öldü. Uzun yaşamanın bir felaketi, sevdiklerinizin ölümünü görmekse bir başka felaketi de yalnızlıktır. İhtiyarlar aranmaz. Yaşıtlarınız sağlık durumlarından ötürü size gelemezler. Siz de ikide bir de onlara gidemezsiniz. Gençlerin ve orta yaşlıların ise işi gücü vardır. Kimse yaramaya pek vakit bulamazlar. Yapayalnız kalırsınız böylece. Yaşlılara çok acı çektiren bu yalnızlık öykülerinden birini 1956'da İngiltere'ye ilk gidişimde Mrs. Summers'ı gördüğüm zaman dinlemiştim. Mrs. Summers, Arnavutköy Kız Koleji'nde müthiş bir terör havası estirirdi. En azından 1.82 boyunda iri yarı orta yaşlı bir İngiliz kadınıydı. Ortaokul kısmı müdüreliğinden emekli olduktan sonra kendi ülkesine yerleşmişti. Küçükken biraz isyankar ve biraz da canavarımsı olduğum için hepimizin ödünü koparan Mrs. Summers'a salt meydan okumak amacıyla Buncombe Hall'ın damına tırmanmış, oradan aşağıya inip pencereden müdürenin boş yatak odasına girmiştim. Yaşlı Rum bahçıvan bu tehlikeli cambazlığımı görmüş ama hava kararmak üzere olduğundan kimliğimi saptayamamıştı. Ertesi sabah Mrs. Summers tüm yatılıları penceresinin tam altında yan yana sıraya dizdi. Eğer bu küstahlığı yapan teslim olmazsa herkesin cezalandırılacağını bildirdi. Bunun üzerine bir adım ileri atıp suçumu itiraf ettim. Beni yanına alıp odasına götürdü. 11 yaşındaydım ve bu dev kadının yanında ayrıca ufak ve çelimsiz göründüğüm halde içeri girer girmez tam bir isyan içinde yeni öğrendiğim İngilizcemle "I hate you," yani senden nefret ediyorum diye bağırdım. Bir fiskeyle, hatta salt kaşlarını çatarak beni mahvedebilecek Mrs. Summers, yumuşak, sevecen bir sesle "Neden Mina?" diye sormaz mı? Hüngür hüngür ağlayarak odadan kaçtım. Daha sonraları yaramazlıklarıma devam ettiğim halde müdire benimle hiç uğraşmadı. Ne var ki Londra'da onu görmeye gitmem gene de bir kahramanlıktı. Çünkü o sırada 45 yaşında olduğum halde ondan hala korkuyordum biraz. İyice yaşlanmış olan Mrs. Summers yürekler acısı yalnızlığını anlattı bana. Yaşamının çoğunu İstanbul'da geçirmişti. Londra'da akrabaları yoktu. Eşi dostu yoktu. Kimsesi yoktu. Yapayalnızdı. Perşembe günleri gelen gençler sayesinde yaşayabiliyorum dedi. Meğer perşembe günleri yaşlılara yardım etmek için kurulan bir derneğin bazı üyeleri geliyormuş ona. Kızlı erkekli 4-5 kişiden oluşan bu gönüllü gençler bütün gün Mrs. Summers'ın evinde kalıyorlarmış. Her bir yanı silip süpürüyorlar, temizleyip düzenliyorlar, birkaç günlük yemek pişiriyorlarmış. Ama en önemlisi onunla uzun uzun konuşuyorlar, yalnızlığını gideriyorlarmış. Ben öteden beri yalnızlıktan hoşlandığım için tek başına kalmayı yaşlılığın felaketlerinden biri saymıyorum. Çocukluğumda bile evde yalnız kalmanın keyfini sürerdim. Annem ve dadım sokağa çıkınca "Oh ne güzel yalnızım" der, şarkılar söyleyerek evde dolanırdım. Yalnızlıkların en kötüsü başkalarının arasında çekilen yalnızlıktır bence. Kaldı ki insanları seven ihtiyarlar, onları fiilen görmeseler bile düşünceleri ve duygularıyla yakınlarıyla sürekli iletişim içinde olduklarından hiçbir zaman yalnız kalmazlar aslında. Ancak otistik bir hale gelip kendi perişan iç dünyalarına kapananlar, kendi zavallı benliklerinden başka hiçbir şey göremeyen ihtiyarlardır, yalnızlığın acısını çekenler. Bu tür ihtiyarlar yaşlılığın aydınlık gündüzlerini değil, sadece karanlık gecelerini yaşarlar. Çünkü yaşlılığı nedenli övsek de, yaşlanmanın mutluluklarını nedenli yağlandıra ballandıra sayıp döksek de, ihtiyarların gündüzlerinin değil ama gecelerinin güç geçtiğini itiraf etmek zorundayız. Gündüzleri kitap okur, gazete okursunuz. Biraz yazıp çizersiniz. Televizyonda ilginç bir şey varsa onu izlersiniz. Eve yiyecek almak için sokağa çıkarsınız. Bir süre parkta oturursunuz. Eşinizle dostunuzla telefonda konuşursunuz. Yani durumu idare edersiniz. Ama geceleri her şey değişir. İlkin uyur, 1-2 saat sonra uyanırsınız. Uykunuz iyice kaçmasın diye ışığı yakıp kitap okuyamazsınız. Gündüzleri hiç aklınıza getirmediğiniz, gözlerden uzak kuytu köşelere gizlediğiniz dertlerinizin hepsini birer birer ortaya çıkarıp kurcalamaya başlarsınız. Gündüzleri tıkır tıkır işleyen savunma mekanizmalarınız bozuluverir. Çaresiz kalırsınız. Geceleri uyanır, gecelerin en karanlığında üstüne üstüne çullanır o zaman felaketleri. Kara kuşlar gagalar, bir deri bir kemik boynunu. Aydınlıkta hep gülümseyen, saygın yaşlı değil, yatağında büzülmüş çok küçük bir ihtiyardır şimdi. Ölülerle baş başa kalır, mutlu olursunuz kimi zaman. Geceleyin düşlerinde hep ölülerle artık. Onlarla birlikte koşuyor denizin ıslattığı kumsallarda. Ara sıra denizin üstünde de yürüyor, hopluyor, zıplıyor onlarla birlikte. Ama bu mutluluk anları çok enderdir. Çünkü ihtiyar yaşamın onu nedenli kirlettiğini bilir. Önce karartma geceleri başladı o aydınlık kafasında. Sonra ılık kızıl kanının yerini kentin kirli suları aktı damarlarında. Ölü bitkileri, çöpleri sürükleyerek. Sonra patladı patlayacak bir bomba yerleşti. Eskiden yüreğinin olduğu yere. Yaşamın kirinden arınmak isteği içindedir ihtiyar. Kafanın içini temizlemelisin. Pis kokulu süprüntü yığınlar var orada. İğrenç küçük böcekler dolanıyor beyninin kıvrımlarında. Kova kova sular dökmelisin. Arındırmalısın kafanın içini. Serin rüzgarlar esmeli, dibinde çakıl taşları ışıldayan. Saydam ırmaklar akmalı, kumrular uçuşmalı kafanın içinde. Ama ne kirden kurtulabilir ne de kandan. Tepesindeki buluttan kan yağıyor üstüne. Bastığı topraktan kan fışkırıyor yüzüne. Arınmak istiyor ama dereler de kanla dolu, denizler de. İhtiyar bir an önce ölmek ister. Kemiklerinin kırıklığını belli etmeden ağır ağır yürüyor. Kirli bir denizin kıyısında boşuna bekliyor. İğrenç bir canavarın sulardan çıkıp işini bitirmesini. Ama kimi zaman da ölüm bir kedi yavrusu kadar sevimli gelir ona. Ölüm kucağına yerleşmiş bir güzel kedi. Okşadıkça fesleyenler gibi güzel kokular saçan. Ölüm boğucu sıcaklardan sonra gelen, mis gibi toprak kokan bir yağmur kadar güzeldir kimi zaman. Tıpış tıpış pencereme gel yağmur. Tıp tıp et cama, içeriye alayım seni. Gözyaşlarının tuzunu, sevişmenin terini, yaşamanın kirini sil üstümden. Yıkayıp tertemiz et beni.